Ayrım 6 Bölüm 3 Sayfa 63 Mustafa Kemal, bir Osmanlı subayı. ...12 yaşında Mustafa Kemal, Selanik askeri rüştiyesinde öğrenciydi. Annesinin arzularına karşı çıkan Mustafa, giydikleri üniformanın çekiciliği, gayelerinin ciddiyeti, parantez, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği onların elinde olacaktı ve diğer insanlar üzerinde yarattıkları hayranlık ve kıskançlık duygularıyla yaşıtları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan askeri okul öğrencisi delikanlıların dünyasına dahil olmuştu. Aldıkları eğitim sayesinde birer subay olmaya giden yolda ilerleyen bu gençler, okuma yazma bilen dar seçkinler grubunun bir parçasını oluşturuyorlardı. Günleri emir alma ve emir verme eğitimleriyle geçen bu çocukların yaşamları belli kurallar çerçevesinde kontrol altına alınmıştı. Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu orduda görevli subaylardı ve içinde yaşadıkları dünya hemen bütünüyle erkeklerin dünyasıydı. Bu aşamada Mustafa Kemal'in annesiyle olan ilişkisini karakterize eden şey belli belirsiz bir soğukluk ve küskünlük haliydi. Annesi yaşamını tehlikeye sokan bir mesleği seçmiş olduğu için hayattaki tek erkek çocuğuna gücenmişti. Bununla birlikte yakışıklı oğlunu askeri okul üniforması içinde görmekten gizliden gizliye gurur duyuyordu. Bu dönem boyunca Mustafa'nın genç bir kıza sırılsıklam aşık olmasına şaşmamak gerekir. Atatürk'ün biyografileri uzun süre yüksek rütbeli bir subayın kızı olduğu söylenen bu kızdan yalnızca E olarak söz etmişlerdir. 1964 yılında Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerinden Yılmaz Çetiner bu kızı yaşlılık yıllarında bulmuş ve onunla bir röportaj yapma şansını elde etmiştir. Kızın adı Emine'ydi ve gençliğinde Mustafa Kemal'in komşusuydu. Röportaj sırasında 77 yaşında olduğunu söyleyen bu kadın Mustafa Kemal'den 4 yaş küçük olduğunu hatırlıyor. Dipnot 19. Çetiner parantez 1964 Emine'ye göre babası Şevki o sıralar Selanik'te görevli bulunan bir paşaydı. Ayrıca bakınız Borak 1970 sayfa 7-17. İfade ettiği yaş esas alındığında Mustafa Kemal'den 4 değil 6 yaş küçük olması gerektiği düşünülürse kadının verdiği bilgilerde kimi tutarsızlıklar olduğu söylenebilir. Emine Mustafa Kemal'in yeşiti olan diğer çocuklardan farklı olmasından çok etkilenmiş olduğunu, onun kendi görünümü konusunda çok titiz bir genç olduğunu hatırlıyor. Dipnot 20 Atay'ın parantez 1980 Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşlarından işittiklerine göre Mustafa Kemal yaşamının o aşamasında aşık olduktan sonra giyim kuşamına büyük bir özen göstermeye başlamıştı. Parantez sayfa 19 Atay kitabında kızdan ismini vererek söz etmiyor. Fakat bir yarbayın büyük kızı olan ve Mustafa Kemal'in muhtemelen yaşamının biraz daha ileri bir döneminde evlenmek istediği Müjgan adında bir diğer kızdan bahsediyor. Ne var ki reddedilmekten korktuğu düşünülürse Mustafa'nın evlilik için ısrar etmemiş olduğunu varsaymak mümkün. Parantez sayfa 22 Müjgan isimli bir kız hakkında başka bir bilgiye rastlamadık. Emine kendi çocuksu fantezilerinde Mustafa'nın padişah olacağını umuyordu. Birbirlerine sevgi duymaya başladıklarında kendisi 8, Mustafa ise 12 yaşındaydı. Ne var ki Türk-Müslüman gelenekleri ergenlik yaşına yaklaştıklarında onların buluşup görüşmelerini güçleştirmişti. Emine onu yakından görme fırsatını ancak perde arkasından, Mustafa üniforması içinde diğer okul arkadaşlarıyla evlerinin önünden geçtiği sırada bulabiliyordu. Atatürk yetişkin olduğu yıllarda Eminem adlı bir halk türküsünü çok sevdiğini belirtmiş, her erkeğin gönlünde bir Emine vardır demişti. Muhtemelen genç Emine ile olan ilişkisi çocuksu, platonik, ülküleştirilmiş saf bir ilişkiydi. Bununla birlikte görünen o ki bu ilişki dul annesinin yeniden evlenişinin onda yarattığı acıyı yatıştırmakta hemen hiç etkili olmamıştı. Mustafa o sıralar 13 yaşındaydı. Hala genç ve güzel olan dul bir kadının yeniden evlenme isteğine açıklık getiren bütün nedenlerin yanı sıra güç ekonomik koşulların dayatması da Zübeyde'nin ikinci evliliğinde rol oynamıştı. Ali Rıza'nın ölümü Zübeyde'yi çok az miktarda bir emekli aylığı ile geçinmek zorunda bırakmıştı. İki çocuk sahibi yoksul bir dul için gelecek hiç de parlak görünmüyordu. Büyük olasılıkla Zübeyde, karşısına çıkan ilk talibinin evlilik önerisini kabul etti. Bu kişi, ismi Ragıp olan, Selanik'e yeni gelmiş, 22 ya da 23 yaşında genç bir adamdı. Tütün tekelinde memur olarak çalışıyordu. İlk karısı ölmüştü ve iki hatta belki de üç çocuğu vardı. Parantez, Atay, 1980, sayfa 19. Dipnot 21. Üvey kardeşlerinin birisinin adı Süreyya Toyran idi. Süreyya bir yetişkin olduğu yıllarda intihar etti. Mustafa Kemal'in üvey kardeşlerinden bir diğerinin adı Hakkı idi. Parantez, Atay, 1980, sayfa 20. Ragıp iç güveysi olarak aileye katıldı. Zübeyde'nin yeniden evlenmesi Mustafa Kemal'i öfkelendirdi. Olay Mustafa Kemal'in ergenlik sonrası döneminin birinci ya da ikinci yılında yaşandı. Gençliğe henüz adım atmış delikanlılar ergenlik sonrası döneme karşılık gelen yıllarda çocukluk dönemlerinde çevrelerindeki önemli kişilere ilişkin olarak edindikleri zihinsel tasavvurlarına yönelik iç bağlılıklarını terk etmeye başladıkları bir süreçten geçerler. Bu durum ilkin bir psikolojik yapı krizine, parantez identity crisis, ardından bunu takip eden yeni bir ruhsal yapılanmaya yol açar. Söz konusu ruhsal yapılanma, anne babanın ve diğer önemli kişilerin yeniden değerlendirilmiş görünümlerini içerir. Böylece kendi çocukluk dönemi imgeleriyle olan sıkı bağlarından artık büyük ölçüde özgürleşmiş olan delikanlı, yeni bağlılıklara ve dünyadaki yeni değerlere yönelir. Mustafa Kemal'in çocukluğunun ilk yılları ciddi ruhsal yaralanmalarla geçmişti ve çocukluğundaki önemli kişilerin zihninde bıraktığı izler onun duygusal dünyasıyla tam olarak bütünleşmemişti. Ergenlik döneminde yaşanan kendi çocukluk döneminin bağlılıklarının bireyselleştirilmesine ilişkin ikinci süreç, parantez, second individuation, yalnızca güç olmakla kalmamış, fakat ayrıca ona daha bütüncül bir tarzda bireyselleşmesi için bir diğer şans tanıdığından önemli bir görev olmuştu. Dipnot 22. Kitapta değinilen ikinci bireyleşme süreci, çocukluk döneminde sevilen ve nefret edilen önemli kişilerin zihinsel tasavvurlarına yönelik sevgisel, parantez libidinal ve saldırgan duygu yatırımının ergenlik döneminde değiştirilmesine veya bu yatırımdan vazgeçilmesine açıklık getirir. Bu dönem boyunca zorunlu gerileme, parantez çocuksu davranışlara geri dönme durumu ortaya çıkar. Bu gerileme, parantez regression, ergenlik döneminin daha gelişken egosunu çocukluk dönemine ait dürtüsel durumlarla ve yine çocukluk döneminin nesne ilişkileri ve çatışmalı salkımlarıyla ilişki içine soktuğu için bireysel gelişime hizmet eder. Diğer bir ifadeyle delikanlı kendi çocukluk döneminin psikolojik yapısını ziyaret eder. O döneme ait duygu yatırımlarını gevşetir, böylece kendi kişiliğini farklı ve daha ileri bir düzeyde pekiştirmeye hazır duruma gelir. Parantez, Bloss, 1967, 1979. Böylece inancımız şu ki, annesinin yeniden evlenmesi Mustafa Kemal için fazladan bir yük oluşturmuştu. Bu olay daha önceki Ödipal mücadelesinin kimi görünümlerini onda yeniden canlandırmakla kalmadı, fakat ayrıca onun bir numara olduğu yolundaki duygusunu da sarsıntıya uğrattı. Paradoksal olarak Mustafa kendini annesinin keder verici, boğucu yanıyla iç içe geçmiş dinsel yanından özgürleştirmeyi arzuluyor olmasına rağmen annesinin, parantez, onun yeniden evliliğinde ifadesini bulan aralarındaki özel ilişkiden vazgeçmesini kabullenemedi. Mustafa Kemal evliliğe duyduğu öfke nedeniyle annesini ve onun yeni kocasını korkutabileceği bir silah aradı. Bereket versin o böyle bir silahı bulduğunda annesi ve kocası orada değillerdi. Dipnot 23. Bu olayı Doktor Volkan'a anlatan kişi yaşamının geç dönemlerindeki Şevket Süreyya Aydemir'dir. (parantez 1974) Aydemir olayı Celal Bayar'dan duymuştur. Atatürk yaşamının daha sonraki yıllarında evlat edindiği kızlarından birine kitaplarını toplayıp annesinin evine nasıl terk etmiş olduğunu anlatmıştır. (Parantez Gökçen 1974) Annesi onun görkemlik ihtiyaçları için bir tatmin aracı, yıpratıcı olmasına karşın hoşnutluk da veren içten bir sevgi kaynağı değildi artık. Kocası gümrük dairesinde katip olan uzak bir akrabasının yanına yerleşti. Böylece Mustafa bir düzeyde evden kaçışını gerçekleştirmiş oluyor. Fakat bastırılmış ya da ilişkisizleştirilmiş olması gerektiğini düşündüğümüz bir başka düzeyde, babasının bir gümrük memuru olduğu zamana karşılık düşen çocukluk yıllarının ev yaşamına simgesel olarak geri dönmüş oluyordu. Annesine karşı soğukluk duyan Mustafa Kemal, askeri okuldaki öğrenimini tamamladıktan sonra bile annesini ziyarete gitmedi. 1895 yılında askeri idadiye geçmeye hazırdı. Okulunda matematik öğretmeni Mustafa'nın da aralarında olduğu bazı öğretmenler, onu Kuleli askeri idadisi yerine Manastır askeri idadisine başvurmaya teşvik ettiler. Bu okulun sınavlarına girdi ve kayıt hakkı kazandı. 14 yaşında yatılı bir öğrenci olarak askeri okulda barınacağı Manastır'a gitmek üzere Selanik'ten ayrıldı. Bugün Selanik gibi Türkiye'nin sınırları dışında Makedonya Cumhuriyeti toprakları içinde kalan Manastır (parantez Bitola) Mustafa'nın buradaki okula girdiği 1895 yılında Osmanlı Devleti'nde stratejik açıdan büyük önem taşıyan Makedonya'nın en önemli şehriydi. Dağ sıraları arasında kalan çok geniş bir ova üzerinde kurulmuş Makedonya, Osmanlı Devleti'nin Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan ile olan sınırını tayin ediyordu. Sırbistan ya da Bulgaristan'da bir sıkıntı baş gösterdiğinde Manastır önemli bir askeri role bürünüyordu. Makedonya'nın kendisi Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, (parantez özellikle de Balkanlarda) ortalığı birbirine katan milliyetçilik rüzgarına maruz kalmış bir rüzgar gülü durumundaydı. Makedonya'da Yunanlılara ve Slavlara yönelik yakınmalar ve talepler, memleketinden ilk kez ayrılmış olan 14 yaşındaki genç bir çocuk için bir hayli heyecan verici ve kışkırtıcı olduğunu sandığımız gergin bir ortam yaratıyordu. Mustafa Kemal Selanik'ten ayrılmadan önce Ragıp'ın oğullarından biri ona kendisini koruması için bir çakı vermişti. Dipnot 24. Bu çakıyı Mustafa Kemal'e veren üvey kardeşi Süreyya Toyran'dı. Zübeyde oğluyla olan ilişkisini düzeltmeye çalıştı. Mustafa Kemal'in ikinci kocasından hoşlanmadığını bilen Zübeyde, bu ikisi arasında dostane bir ilişki kurulması için çabaladı. Mustafa'nın kendisini ziyarete geldiği zamanlarda kocasından Mustafa'nın gönlünü alacak tavırlar içine girmesini istiyordu. Örneğin ondan Mustafa odaya girdiğinde ayağa kalkmasını rica ediyordu. Bütün bunlar kabul edilen Türk davranış kalıplarına aykırı düşen şeylerdi. Zübeyde bunu Mustafa Kemal'in üvey babasına karşı daha saygılı olmasını sağlamaya yönelik bir çaba olarak açıklıyordu. Fakat bu daha ziyade Zübeyde'nin oğlunun savunma amaçlı abartılı öz kavramını desteklemeye yönelik bilinçsiz bir çaba gibi görünüyor. Mustafa Kemal'in üvey babasını kabullenmeye başlamış olduğu söyleniyor. Bu durum dikkate alındığında söz konusu dal kavukça davranışlar arzulanan sonucu yaratmış görünüyor. Bununla birlikte Mustafa Kemal üvey babasıyla hiçbir zaman tekrar aynı çatı altında yaşamadı. Üvey babasının kendi annesinin evinde yatılı kalmak üzere evden ayrıldığı kısa süreler istisna olmak üzere. Mustafa Kemal'in annesi ve üvey babasıyla uzlaşması, onun Manastır'daki okul arkadaşlarından bazılarıyla kurduğu ve yaşamı boyunca sürdüreceği dostlukları pekiştirdiği günlere karşılık geliyordu. Daha önce Selanik'te tanışmış olduğu bu insanlarla Manastır'da yaşadıkları müşterek deneyimler sayesinde sıkı dostluklar geliştirdi. Nuri (parantez Jonker) ve Salih (parantez Bozok) bu arkadaşlarından ikisiydi. Dipnot 25. Mustafa Kemal'in Selanik ve Manastır günlerinden itibaren yaşamı boyunca dost kaldığı diğer insanlar arasında Fuat Bulca ve İsmail Hakkı Kavalalı da vardır. Atatürk'ün Türkiye Cumhurbaşkanı olduktan sonra dostlarına, akrabalarından daha yakın olduğu biliniyor. Ailesi Selanik'te Ali Rıza'nın evine komşu oturan bir kişi, 1975 yılında Doktor Volkan'a, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Atatürk'ün akrabalarından bazılarının hala İstanbul sokaklarında süt satarak geçindiklerini bildiğini söylemiştir. Muhtemelen ne bu akrabaları Atatürk'ten kendilerine yardımcı olmasını istemişler, ne de Atatürk onları arayıp ne yaptıklarını soruşturmuştur. Mustafa Kemal'le bu dönemde dostluk kuran arkadaşlarının hepsi onunla olan anılarını ileride birer kitap halinde yayınladılar. Bu insanların pek çoğu yetişkin oldukları yıllarda Atatürk'ün yakın çevresinde yer aldılar. Atatürk'ün yetişkin bir kişi olarak hemen her alanda merkezde yer almış olduğunu ve taraftarı olan kişileri kendi uzantısı olarak gördüğünü biliyoruz. Göründüğü kadarıyla Mustafa Kemal henüz genç bir delikanlı olduğu sıralarda da böyle bir eğilime sahipti. Kendisi ilgisi dışında kalan her şeye tam bir kayıtsızlık göstermesi ve ilgisiz kaldığı şeyi kendi ilgisine mazhar olamayacak kadar değersiz addetmesi Mustafa Kemal'in tavrını biçimlendiren bir öğeydi. Kendisini ortalama insanların ilgi ve kaygılarının üzerinde görüyordu. Manastır'daki okul arkadaşlarının arasında Ömer Naci adında varlığı heyecan yaratan genç bir adam vardı. Ömer Naci daha sonraları Jön Türklerin önemli bir sözcüsü olacaktır. Parantez, bakınız 5. bölüm. Manastır günlerinde genç Ömer kendisini şiir yazmaya vermişti ve sık sık yazdığı şiirleri Mustafa Kemal'e okurdu. Bir gün Ömer, Mustafa Kemal'den kendisine okuması için ödünç bir kitap vermesini istedi. Fakat kendisine önerilen kitapların hiçbirine ilgi göstermedi. Bu durum Mustafa Kemal'in canını çok sıktı. Ahmet Emin'le yaptığı bir röportajda anlattıkları, olayın kendisinde uyandırdığı duyguyu açığa vuruyor. Mustafa Kemal hiçbir alanda bir insan karşısında ikincil duruma düşmeyi kabullenememiş görünüyor. Edebiyat çalışmaya başlayan Mustafa Kemal şair olmaya çalıştı. Sonraları öğretmenlerinden birinin kendisini şiir yazmaya duyduğu ilgiden caydırdığını hatırlar. Fakat hitabet hocası diye yeni gelen bir zat beni şiirle iştigalden men etti. Bu tarz iştigal seni asker olmaktan uzaklaştırır dedi. Maaza, güzel yazmak hevesi bende baki kaldı. Parantez, Yalman 1922. Şiire olan ilgisi çok geçmeden onun siyasal konulardaki tartışmalarda daha özümseyici bir kavrayışa sahip olmasına ve güzel konuşma sanatında deneyim kazanmasına kapı araladı. Mustafa Kemal'in yazmış olduğu şiirlerden hiçbiri ele geçmemiştir. Dipnot 26. İnsan onun şiirlerini imha edip etmediğini merak ediyor. Sahip olduğu kişilik yapısı düşünülürse, onun yazdığı şiirleri başkalarıyla paylaşamayacak denli, güzel ya da kötü bulması ve bu yüzden de muhafaza edilmemeleri gerektiğini düşünmüş olması ihtimali görünüyor. Mustafa Kemal'in yaşamının daha sonraki yıllarında fotoğrafçılar tarafından çekilmiş resimlerinin bazılarını kötü bularak bunları imha edilmelerini emretmiş olduğunu biliyoruz. Elde Mustafa Kemal'in, Namı Kemal'in bazı dizelerini kısmen değişikliğe uğratarak yeniden yorumladığı birkaç dizesi vardır. Namık Kemal henüz yeni yeni filizlenen Türk milliyetçiliğinin bir şairi olarak Mustafa'nın çağdaşları arasında büyük bir saygınlığa sahipti. Özellikle genç subaylar ve Osmanlı İmparatorluğunu hasta yatağından kaldırmada kendilerine rehberlik edecek fikirlerin arayışı içindeki askeri öğrenciler onun şiirlerini çok beğeniyorlardı. Namık Kemal'in yazdığı şiir, oyun ve makalelerde geleneksel İslami değerlerle batıdan gelerek imparatorluğa nüfuz etmeye başlamış toplum, devlet idaresi, kültür konularındaki yeni fikirleri birbiriyle uyumlu kılma arayışında olan yeni bir sesin yankılarını buluyorlardı. 1840 yılında Tekirdağ'da aristokrat bir Osmanlı ailesinde dünyaya gelen Namık Kemal, Osmanlı bürokrasisi içinde çalışmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça bilgisi üzerine yoğunlaşmış geleneksel eğitiminin yanı sıra Fransızca öğrenmiş ve zamanının bir kısmını Avrupa'da geçirmişti. Yazılarında dile getirdiği bazı düşüncelerle padişahı öfkelendirdiği için Avrupa'da geçirdiği yılların bir bölümünde sürgün konumundaydı. Namık Kemal'in eserlerindeki vatanseverlik Mustafa Kemal'de bir duygudaşlık uyandırdı. Namık Kemal'in en çok bilinen dizelerinden birinde umutsuz bir durum şu şekilde ifade edilir. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Mustafa Kemal son mısrayı şu şekilde değiştirecektir. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Bu mısra yalnızca tehdit altındaki Osmanlı İmparatorluğuna değil, fakat ayrıca burada ülkenin yerini almış olan ve Mustafa Kemal'in ülke gibi kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğü kendi annesiyle olan ilişkisine de göndermede bulunur. Mustafa Kemal öğretmenlerinden birinin tavsiyesi üzerine şair olmaya duyduğu ilgiden vazgeçerken sahip olduğu eğitim temelli, çoğunlukla Fethi olarak anılan bir diğer arkadaşı Ali Fethi Okyar'ın vesayeti altında gelişme kaydetmeye devam etti. Ali Fethi, geleceğin liderini siyasal ideolojiyle ilk tanıştıran kişi oldu. Dipnot 27. Paruşev 1973, sayfa 38. Ali Fethi 1880 yılında doğmuştu ve Mustafa Kemal'den yalnızca birkaç ay büyüktü. Ali Fethi, Mustafa Kemal'in kimi güçlüklerle karşılaştığı Fransızca konusunda uzmanlık düzeyinde bilgiye sahipti. Fransızca öğretmeni çeşitli kereler Mustafa Kemal'in dil konusundaki yetersizliğinden yakınmış, bundan üzüntü ve güceniklik duyan Mustafa Kemal, Fransızca öğrenme konusundaki çabalarını iki katına çıkarmıştı. Bu konudaki yetersizliğini aşabilmek için Selanik'teki tatilleri sırasında özel ders alıyordu. Kaydettiği gelişme, Fethi'nin onu Rousseau, Comte, Voltaire, Desmoulins, Montesquieu gibi düşünürlerin eserleriyle tanıştırmasına olanak tanıdı. Mustafa Kemal'in fiziksel gelişimi, entelektüel gelişimiyle el ele yürüdü. Manastır'da genç, yakışıklı bir adam olmuştu. Ütülü üniforması içinde kusursuz bir görüntü çiziyor, kendisine yakışan hoş bir bıyık bırakıyordu. Orta Doğu'da bıyık ve sakal erkekliği ima ederdi. Bıyığı ve sakalı olmayanlar yalnızca köselerdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları Selanik'te tatilde oldukları zamanlar sık sık şehrin Avrupa yakasına gidip gelirlerdi. Liman bölgesindeki Avrupa yakası çoğunluğu Yunanlılar tarafından işletilen kafe ve barlarıyla ünlüydü. Buradaki atmosfer içinde insanlar hemen her konuda Mustafa Kemal'in kendi Türk-Müslüman semtinde yaşamış ve görmüş olduğundan çok daha serbest ve rahat davranıyorlardı. Peçesiz kadınlar şarkı söyleyip dans ediyor, erkeklerle aynı masaları paylaşıyorlardı. Ortamdan keyif duyan Mustafa Kemal eğlenceye katılır ve alkol alırdı. Dipnot 28. Asılsız olduğunu düşündüğümüz bir söylenti, onun daha çocuk olduğu yaşlarda alkole alışmış olduğundan söz eder. Bir başka öykü de onun İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nde rakı ile tanıştığı ve o zamandan sonra rakının müdavimi haline geldiğini ileri sürülür. Gece kulüplerinde etrafını saran kadınlar onu dayanılmayacak kadar etkileyici buluyorlardı. Gönül macerası teklifinde bulunanları geri çeviriyor, bunların hiçbirisiyle duygusal bir yakınlaşma içine girmiyordu. Peşinde koşandan çok, peşinde koşulan, vermekten çok alan kişi durumundaydı. Bu durum onun sahip olduğu abartılı öz kavramını destekleyip pekiştirmiş olmalı. Yoğun ders dönemleriyle ve sık tatillerle geçen askeri öğrencilik devresi boyunca sahip olduğu yaşam, gerçek dünyadan bütünüyle kopuk bir yaşam değildi. Yunanlıları, Sırpları ve Bulgarları ateşlemiş olan ulusal kurtuluş hareketleri, her an silahlı bir ayaklanmaya yol açabilirdi. Makedonya, Yunanlılarla Osmanlılar arasındaki bir çatışmanın sonucu olarak 1896'da karışıklık içine sürüklendi. O sırada Osmanlıların idaresi altındaki Girit adasında bir Yunan ihtilali başladı. Adada yaşayan Rumlar, Atina'daki Yunan hükümetinden askeri ve diplomatik destek görüyorlardı. Düveli Muazzama'nın adada bir reform programı uygulamasını kabul ettirmek için Padişah II. Abdülhamid'e baskı uygulayarak ve Yunan hükümetini Girit'teki isyancıları açıkça desteklemekten alıkoyacak, diplomatik krizden kurtulmaya çalıştıkları yıllar boyunca Girit için için yanmaya devam etti. Girit'teki sıkıntı Makedonya'daki Yunanlılar için harekete geçip Osmanlılara ve Bulgarlara karşı örgütlenmek gerektiğine işaret eden bir gelişme oldu. Bunlar Osmanlıların ve Bulgarların yayılmacı arzularına eşit derecede kaygı uyandırıcı buluyorlardı. 1897 yılının Şubat ayı başlarında Girit'teki olaylar rayından çıktı. Müslümanlar ve Hristiyanlar birbirlerini boğazlamaya başladılar. Adadaki Yunan konsolosu, adaya müdahale edilmesi yolunda yoğun ve kitlesel gösterilere sahne olan Atina'daki Yunan hükümetine telgraf çekerek yardım istedi. Gösterilerin baskısı altında kalan Yunan hükümeti bu talebe olumlu karşılık verdi. 13 Şubat günü bir Yunan birliği Girit'e çıktı. Fakat Yunanlı subaylar topluluğu için Girit ikinci dereceden öneme sahip bir gösteriden ibaretti. Yunanlı subayların çoğu ulusal güçleri kışkırtarak Helenizmi güçlendirmeyi amaçlayan Etnike Eterya adlı gizli bir örgüte üyeydiler. Teselya, Epir ve Makedonya örgütün eylem alanı içindeki diğer merkezlerdi. Örgütün programı Osmanlıların buralardan çıkarılmasını ve Osmanlıların yerine Yunanlıların ve Yunan hükümetinin geçirilmesini öngörüyordu. Etnike Eterya, askeri donanım masrafları hükümetçe karşılanan kendi gönüllüler birliğine sahipti ve bu birlik Osmanlı İmparatorluğu sınırında yoğunlaşıyordu. Örgüt ayrıca kendi düzenli ordularını savaş düzenine geçirmesi ve Türklere karşı harekete geçirmesi için hükümet üzerinde baskı kuruyordu. Yunan ordusunun tam seferberlik durumuna geçmesi emri 15 Mart'ta verildi. Savaş artık çok yakındı. Büyük devletlerle yapılan müzakereler aracılığıyla Girit ayaklanmasına diplomatik bir çözüm getirmeye çalışmış olan ve şimdi Yunan tehdidiyle karşı karşıya bulunan Osmanlı hükümeti savaş düzenine geçmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki vilayetlerinde heyecan arttı. Fakat bu heyecan hiçbir yerde Manastır'da olduğu kadar yüksek değildi. Önemli bir askeri merkez olan Manastır tam bir seferberlik telaşı içindeydi. Acemi askerler silah altına alınıyor, birlikler oluşturuluyor, askerler görev bölgelerine sevk ediliyordu. Mustafa Kemal ve bir arkadaşı cepheye giden bir birliğe katılmak istediler. Fakat durumları açığa çıkınca alınıp okula geri gönderildiler. Mustafa Kemal'in kendi kişisel yazgısı, büyük babasınınki gibi geniş ölçekli tarihsel olayların ördüğü ağa yakalanmıştı. Giderek gelişen oyunda önemli bir aktör konumunda değildi hala. Fakat kendi bireysel yazgısıyla kendi çağının yazgısının iç içe geçmeye başlayacağı an giderek yaklaşıyordu. 17 Nisan'da Yunan ordusu Osmanlı hükümetini ilişkileri kesip savaş ilan etmek zorunda bırakacak şekilde Osmanlı sınırına yığıldı. Yunanlılar gerek asker sayısı gerekse askeri donanım konusunda Osmanlıların gerisinde bulunuyorlardı. Almanlar tarafından son yıllarda eğitilmiş ve yeniden teçhizatlandırılmış Osmanlı birlikleri çok geçmeden Yunanlıları geri püskürttüler ve sınırı geçerek Yunan topraklarına girdiler. 2 hafta içinde Yunan ordusu moral açıdan tamamen yıkıldı ve tam bir çöküş noktasına geldi. Yunanistan'ın bozguna uğraması, Orta Doğu'nun diplomatik statükosunda Düveli Muazzama'nın henüz hazır olmadıkları değişikliklere yol açacaktı. Böylece nihai olarak 19 Mayıs 1897 tarihli ateşkes anlaşması ile sonuçlanacak diplomatik manevralar başlatıldı. Barış müzakereleri yaz boyunca devam etti ve ancak Eylül ayında bir sonuca ulaşabildi. Varılan anlaşmaya göre barış anlaşması Aralık ayında imzalanacaktı. Almanya ve Rusya padişahın almayı umduğundan ya da savaş alanında kazanmış olduğundan çok daha azıyla yetinmesi için Osmanlılar üzerinde baskı kurdular. Yunanistan yeni toprak kazanımları ve daha büyük saygınlık getireceği öngörüsüyle savaşa girişmişti. Fakat Avrupa devletlerinin kendisine sağladığı destek yalnızca savaştan pratik olarak yara almadan çıkma olanağıyla sınırlı kaldı. Düveli Muazzama kendi aralarındaki rekabet ve çekişmeler her ne olursa olsun Müslümanların kontrolünden çıkmış toprakların kendi ellerinde kayıp tekrar kafir Osmanlı Türklerinin eline geri dönmesine izin vermeyecekti. Dipnot 29. Girit adasındaki özerk bir idare kuruldu. Ada padişahın uyruğunda kaldı fakat adanın yönetiminde Yunan hükümetinin tabakatında padişahın onayıyla atanan Hristiyan bir vali sorumlu oldu. Yunanistan adayı 1912 yılında kendi topraklarına kattı. İmparatorluğun uyruklarının pek çoğunun gözünde imparatorluğu kendi varlığında cisimleştiren padişah II. Abdülhamit kendisini son derece kritik bir durumda buldu. İmparatorluğu içteki ve dıştaki düşmanlara karşı savunabilmek için Osmanlı toplumunu ve Osmanlı kurumlarının hemen hepsini etkileyecek geniş ölçekli bir reform ve modernleşme programını başlatmak zorunda kaldı. Reformdan belki de en çok etkilenen kurum ordu oldu. Ordunun eğitim sistemi elden geçirildi. Almanlar başta olmak üzere yabancı öğretmenler getirildi. Pek çok genç Osmanlı subayı eğitimlerini daha da geliştirmeleri için yurt dışına gönderildi. Büyük devletler bir yandan reform çabalarında Osmanlılara yardım ederlerken, diğer yandan imparatorlukta yaşayan azınlıkların durumlarını iyileştirmesi için Abdülhamit üzerinde sürekli bir baskı oluşturdular. Dahası imparatorluk Doğu sorunu olarak bilinen, Osmanlı Devleti'nin varlığıyla doğrudan ilgili olan uluslararası diplomatik oyunda bir seyirci durumuna indirgendi. İmparatorluk topraklarının mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünü muhafaza etmeye çalışan II. Abdülhamit, gerek modernleşme sürecinin, gerekse imparatorluğun iç işlerinin idaresine giderek artan ölçüde despotikleşti. Dipnot 30. II. Abdülhamit çok kuşkucu bir insandı ve bu kuşkuculuğu neredeyse paranoya düzeyine varmıştı. Savaş gemilerinden açılacak muhtemel bir top ateşine karşı daha güvenceli olacağı düşüncesiyle İstanbul'da şehrin daha içlerinde yeni bir saray yaptırdığı söylenir. Siyasal açıdan muhafazakar bir insan olmasına karşın etkin bir reformcu, batılılaşma yanlısı bir padişahtı. Bakınız Shaw ve Shaw 1977 sayfa 197-271 ve B. Lewis 1968 sayfa 171-205. Başvurduğu bu despotizm çok geçmeden onu imparatorluğu bir arada tutma konusunda en çok bel bağlamış olduğu genç subaylar sınıfıyla askeri okullardaki öğrencilerden gelen bir dirençle karşı karşıya getirdi. Yeni yeni oluşan Batı'nın anayasal gelişim sürecini tarihsel olarak öğrenmiş ve İngilizlerinki başta olmak üzere Batılı siyasal kurumların işleyişini doğrudan gözleme fırsatı bulmuş olan bu askeri seçkinler grubu, padişahın ağır siyasal baskısından hoşnutsuzluk duymaya başlamıştı. II. Abdülhamit, Osmanlı toplumsal yaşamının hemen her alanı üzerinde sıkı bir kontrol kurmuştu. Dolayısıyla muhaliflerinin hareket alanı bir hayli dardı. Bunlardan bazıları gönüllü olarak Avrupa'nın büyük şehirlerine sürgüne gittiler ve bu şehirlerde padişah tarafından daha önce sürgüne gönderilmiş olanlarla tanışıp kaynaştılar. Padişahın nüfus sahası içinde kalan diğer bazıları siyasal meseleleri tartışmak ve siyasal eyleme yönelik bir örgütlenmeye girişmek üzere gizli gruplar oluşturdular. Orduda görevli olan kendi toplantı ve tartışmalarını kışlalarda ve yatakhanelerde yapıyorlardı. Bunlar aralarına II. Abdülhamid'in ajanlarının sızabileceği korkusunu sürekli yaşıyorlardı. Dönem, padişahın şahsına hürmet gösterecek, neredeyse onu baba sayacak şekilde büyütülmüş pek çok Osmanlı için hayli güç bir dönemdi. Mustafa Kemal bütün bu siyasal faaliyetlerin uzağında değildi. Manastır'da öğrenci olduğu sıra padişahı tahttan indirmeye yönelik bir girişimde bulunulmuştu. Bu harekete öncülük edenler İstanbul'daki askeri tıbbiye mektebi öğrencileriydi. 1889'da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk devrimci cemiyeti kurmuş olan bu öğrenciler, 1896'da bir darbe girişiminde bulundular. Ancak başarılı olamadılar. Mustafa Kemal ve arkadaşları o sıralar bu hareketle doğrudan bir bağ sahip değillerdi. Ancak kulaktan kulağa anlatılan bu olayın okuldaki öğrenciler arasında işitildiği ve konuşulduğu muhakkaktı. 1899 yılı Mart ayında Manastır'daki eğitimini tamamlayan Mustafa Kemal, eğitimini Harbiye Mektebi'nde sürdürmesi için İstanbul'a gönderildi. Tıbbiye Mektebi'nden yayılan devrimci etkiler Harbiye Mektebi'ne de sıçramıştı. Fakat Mustafa Kemal kendisini bu hareketlerden uzak tutmayı yeğlemiş görünüyor. Harbiye Mektebi'ndeki yıllarını şu şekilde hatırlıyor. Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi. Vaziyet hakkında henüz nafiz bir nazar hasıl edemiyorduk. Sultan Hamid devriydi. Kemal Bey'in kitaplarını okuyorduk. Takibat sıkıydı. Ekseriyetle ancak koğuşta yattıktan sonra okumak imkanını buluyorduk. Bu gibi vatanperverane eserleri okuyanlara karşı takibat yapılması işlerin içinde bir berbatlık bulunduğunu ihsaz ediyordu. Parantez Yalman 1922. Mustafa Kemal ortada yanlış bir şey olduğunun farkında bulunmakla birlikte, ülkenin içinde bulunduğu siyasal tabloyu anlamaya çalışmak için o sıralar pek çaba harcamadı. En nihayet yaşamaktan keyif duyduğu, hareketli, eğlence dolu bir şehirde canlı, dinç, cinsel açıdan aktif genç bir adamdı. İkinci yıl 460 kişilik sınıfta 12. sıraya, 459 öğrencinin bulunduğu 3. yıl 8. sıraya yerleşen Mustafa Kemal, uzun vadede Harbiye Mektebi'nde başarılı bir grafik sergilemiş olmasına karşın, okuldaki ilk yılını herkesin kendisine göre bir tat bulabileceği Osmanlı başkentinde gençlik fantezilerinin belirlediği bir yaşam, parantez Yalman 1922, içinde geçirmiş olduğunu söyler. Mustafa Kemal'in gençlik fantezisi olarak tanımladığı şey ayrıca geceleri uyumakta zorluk çekme gibi depresif durumları da içermekteydi. Osmanlı başkentinde sahip olduğu abartılı öz kavramını besleyip destekleyecek araçları ilk başlarda bulamamış olması muhtemel görünüyor. Depresif durumlarının nedeni bu olsa gerek. İstanbul Mustafa Kemal için tanışı olan hemen hiç kimsenin bulunmadığı yeni bir şehirdi. Abartılı öz kavramı sevgi ve hayranlığa, muhteşem olma duygularını doyuracağı araçlara ihtiyaç duyuyordu. Bu araçlar hali hazırda mevcut değillerdi ve bunların yokluğu onun öz saygısı üzerinde sarsıcı bir etkiye yol açtı. Kendisini depresif duygularının saldırısından ve gerilemiş öz saygısından koruma arayışına girmiş olan Mustafa Kemal, kendini çılgınca hafif meşrep kadınların kendisine gösterdiği yakınlık ve hayranlığa verdi. Dipnot 31. Kinross, parantez 1965, yaşantısının bu aşamasında Mustafa Kemal'in hiçbir sınırlama içine girmeden kadınlarla içli dışlı olduğunu söyler. Bu tür bir cinsel rahatlığa dayalı narsisist davranış, parantez Kernberg 1975, sayfa 288, Mustafa Kemal açısından kendi abartılı öz kavramının istikrarını yeniden sağlamaya yönelik bir çabayı ifade ediyordu. Bu cinsel rahatlığın işlevi, onun yeni insanlarla daha iyi ilişkiler içine girme umudunu korumasını kolaylaştırmaktı. Diğer bir işlevi ise onun cinsel iç tepilerinin nesnelerini duygusal bir yıkımdan korumaktı. Bu çılgın cinsel hareketlilik az kalsın Mustafa Kemal'in Harbiye Mektebi'nin ilk yılında sınıfta kalmasına neden oluyordu. Emekli bir generalin oğlu olan Ali Fuat, parantez Cebesoy, ile kurduğu dostluk sayesinde yakasını böyle bir sıkıntıdan kurtardı. Ali Fuat, Mustafa Kemal'i babasıyla tanıştırdı. Emekli general, oğlunun yeni arkadaşından hoşlandı. Ali Fuat, Selanik'ten kendi şehri İstanbul'a gelmiş bu taşralı akranına yakınlık gösterdi. İstanbul'un gezip görmeye değer yerlerini dolaştırdı. Mustafa Kemal'i rakının keyfiyle tanıştıran kişinin Ali Fuat olduğu söylenir. Bu aşamada Mustafa Kemal yeniden sağlam bir kişilik yapısına bürünmüş görünür. Muhtemelen yakınında kendisine ilgi gösteren ideal bir baba bulunması ona gereksinim duyduğu psikolojik teşviki sağlamıştır. Böylece Mustafa Kemal yeniden kendisine okumaya verdi. Kendisinde Napolyon'a yönelik derin ama aynı zamanda eleştirel bir ilgi gelişti. Padişahın, diğer bir ifadeyle kötü babanın, zorba yönetiminden hoşnutsuzluk duymaya başladı. Gizli bir gazete çıkaran genç bir grubun içinde sivrilerek öne çıktı. Gazetedeki başyazıları çoğunlukla Mustafa Kemal yazıyordu. Bir keresinde okul idaresinden subaylar beklenmedik bir sıra gazetenin hazırlandığı odaya girdiler. Fakat odadaki suç kanıtlarını görmezden gelmeyi yeğlediler. Mustafa Kemal'in Harbiye Mektebi'ndeki eğitimini tamamlamasına izin verildi. 21 yaşında bir mülazım-ı sani olarak okuldan mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra kendisini subay üniforması içinde gösteren bir fotoğraf çektirdi ve hayranlığını kazanmak amacıyla bu fotoğrafı annesine yolladı. Harbiye Mektebi'ni başarıyla bitiren Mustafa Kemal'e yine İstanbul'da bulunan Harp Akademisi'ne kayıt hakkı tanındı. Göze batan, çalışkan bir öğrenci olarak görülüyordu. Fakat en iyi öğrenci değildi henüz. Yalnızca diğerleri arasından seçilmiş en iyiler arasında yer alan bir öğrenciydi. Harbiye Mektebi'nin ilk yılında yaşamış olduğu depresif durumlar ara sıra yeniden baş gösteriyordu. Kimi zaman özgüvenini yitiriyor, aksi, huysuz davranışlar gösteriyordu. yaşamının daha sonraki yıllarında niçin böyle durumlar yaşamış olduğunu anlayamadığını söylemiştir. İsyankar duygular içine sürüklendiğini hatırlayabiliyor ama bunlara neden olan etkenlerin ne olduğunu kestiremiyordu. Harp Akademisi'nde geceleri uykuya geçmekte zorlanıyor, sabahları bitkin bir şekilde uyanıyordu. Atatürk yaşantısının o döneminde sık sık sabahları uykudan kalktığında zihinsel ve bedensel olarak kendisini çok yorgun hissettiğini, sınıf arkadaşlarının kendisinden daha zinde, daha mutlu ve şen olmalarını kıskandığını hatırlar. Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 77. Bu tür depresif durumlar Mustafa Kemal'de görkemlilik duygularıyla eşanlı veya nöbetleşe yaşanmıştır. Dipnot 32. Görkemli kişilik yapısına sahip kişilerdeki bu tür ruh hali değişimleri tipiktir. Bach, parantez 1977, sınırlı sürelerle ve birden yaşanan tereddütlerle karakterize olmaları, iç görü yetisinin ve genel kişilik bütünlüğünün görece korunması koşuluyla, parantez sayfa 224, ruh halinde gözlenen bu tür değişim ve savrulmaları klasik döner kişilikten siklotimi ayırt eder. Kendi fantazilerinde hükmeden kişi durumundaydı. Sıkıntıya düşmüş vatanı gelip kurtaracak bir kahramandı. Gerçekte etrafında topladıkları, kendisine hayran olan ve kendi uzantısı olarak görünen kişilerdi. Bir keresinde Mustafa Kemal ve arkadaşları hükümetin geleceğiyle ilgili öngörülerde bulundukları bir tartışmaya girişmişlerdi. Mustafa Kemal geleceğin Bakanlar Kurulu'nda görev dağılımını yapıyor, liderin konumunu saptıyordu. Kendisinin rolünün ne olacağı sorulduğunda vakur bir tavırla şu karşılığı verdi: "Bu görevleri size verecek kişi ben olacağım." Güzel konuşma sanatı konusunda sahip olduğu yetenek ve tavırları komuta edici bir niteliğe bürünmeye başlamıştı. Mustafa Kemal 1905 yılında Harp Akademisi'ndeki öğrenimini tamamladı. 57 kişilik sınıfta 5. sıradaydı. 24 yaşında bir kurmay yüzbaşıydı artık. Kurmay yüzbaşı rütbesiyle İstanbul Beyazıt'ta bir eve yerleşti. Ayrıca arkadaşlarıyla birlikte eve yakın bir yerde hükümet tarafından yasaklanmış kitapları okuyup tartışabilecekleri, kendi fikirlerinden söz edebilecekleri ortak bir daire kiraladılar. Bu tür faaliyetler gözden kaçmıyordu. Bir gün askeri okuldan atılmış genç bir adam zor günler geçirdiğini söyleyerek Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla yakınlık kurdu. Grup bu adamı içine aldı ancak bir süre sonra adamın hükümetin bir hafiyesi olduğu anlaşıldı. Mustafa Kemal, Ali Fuat ve diğerleri yakalanıp sorgulandıktan sonra tutuklandılar. Bu olay onların askeri kariyerlerini tehlikeye düşürdü. Fakat ordudan atılmak yerine imparatorluğun ücra köşelerine atandılar. Mustafa Kemal o günlerde oğlundan kendisine üniformaları içinde ve yüzünün büyük bölümünü gizleyen yukarı doğru kıvrılmış gösterişli bıyıklarıyla göründüğü bir fotoğraftan başka bir şey kalmamış annesinin yaşadığı Selanik'e gidip birkaç gün kalmayı çok istedi. Fakat şimdi Selanik çok uzaklardaydı. Ali Fuat ile birlikte Suriye'deki 5. Ordu'ya görevli gönderildi.